Ayrım 4.
Turan Dursun yine 241. sayfada hiçbir hukuk sisteminde, hatta ilkel hukuklarda bile kadına dövme cezasının verilmediğini söylüyor. Sanki kendisi bütün hukuk sistemlerini bilen bir hukuk uzmanıymış gibi konuşuyor. Acaba gerçek onun dediği gibi mi? Bunu anlamak için Kur'an öncesi zamanlardaki toplumlarda kadının durumunu gözden geçirmemiz gerekir. Önce Tevrat'a bakalım. Tevrat, zina eden kadın hakkında şu cezayı belirliyor. Genç kadında kızlık nişanları bulunmadığı hakikatse, o zaman genç kadını babasının evinin kapısına çıkaracaklar ve şehrinin adamları onu taşla taşlayacaklar ve ölecek. Çünkü babasının evinde zina etmiş olmakla İsrail'de alçaklık etmiştir. Tesniye 22 Taksim 20-21. Turan Dursun'un iddiaları yeri değildir. Bu iddiaları önce İslam'a saldırmak için kaleme sarılan Avrupalı müsteşrikler, Doğu bilimciler, ki bunların çoğu papazdı, ortaya atmışlar, sonra bizim içimizde yetişen din aleyhtarı da onların çömezliğini yapmıştır. Bundan takriben 8-9 yıl önce Yankı Dergisi'nin 12-21 Kasım tarihli 607. sayısının 39-40. sayfalarında çıkan Eşitsizliğin Kaynağı İslam'ı başlığı altında bir makale yayınlanmıştı. Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinden Doçent Doktor Türkan Alkan tarafından hazırlanan bu makalede de İslam öncesi toplumlarda kadının durumunun daha iyi olduğu savı yer alıyordu. Doçent Alkan, Orta Asya'da durum böyleyken Hristiyanlık öncesi Avrupa ve İslam öncesi Arabistan Yarımadası'nda da farklı değildi, diyordu. Bu sözlerinden şu mana çıkıyordu. İslam'dan önce Arabistan'da kadına saygı gösterilirdi ama İslam geldikten sonra kadın horlanmaya başladı. Şimdi Turan Dursun'un ve İlhan Arsel'in iddia ettikleri gibi. Doçent Alkan, varsayımlarını İslami kaynaklara değil, İslam'a pek sempatik olmayan bazı Avrupalılara dayandırıyordu. Margaret Smith, İslamiyet'ten önceki köle olmayan Arap kadınların bugünkü İslam kadınlarından daha özgür olduklarını ile sürüyormuş. Ona göre İslamlığın 2. ve 3. yüzyıllardaki aşırı baskısı kadını bugünkü duruma indirmiş. Turan Dursun, İlhan Arsel, Doçent Alkan ve benzerlerinin iddiaları 1. İslam erkeği kadından üstün tutmuş. 2. Şahitlikte dahi bir erkeği iki kadına denk tutmuş. 3. Erkeğe kadından fazla miras vermiş. 4. 4 kadınla evlenme hakkını. 5. Karısını dövme hakkını erkeğe vermek suretiyle kadını mutsuz kılmış. 6. Ve kadını kara çarşaf altına, peçe arkasına gizleyerek dört duvar arasında yaşamaya mahkum etmiştir gibi konular üzerinde yoğunlaşmaktadır. İşte bu bölümde Kur'an'ın bu konudaki hükümlerini inceleyerek bu iddiaların ne kadar haksız olduğunu göstermeye çalışacağız. Kur'an'ın kadına sağladığı hak ve özgürlükleri anlayabilmek için İslam'dan önce dünya genelinde kadının durumunu gözden geçirmemiz gerekir. A. İslam'dan önce kadının durumu. Eski Yunanlılarda kadın medeni ve vatani haklardan yoksundu. Daima kocasının, kocası yoksa babasının, o da olmazsa akrabasının ve velilerinden erkeklerin vasiliği altında yaşardı. Onlara göre evlilik sırf nesli korumayla ev düzeni, yani ev işlerini yönetmeden ibaretti. Kadının ne danışmayla görüşe alınırdı ne de hiçbir işe karışmasına imkan verilirdi. Erkeğin boşanması gayet kolay olduğu halde kadının boşanma isteğinde bulunması son derece güçtü. Erkeğin kendi hayatında karısını başkasına devretmesi yahut öldükten sonra başka bir kimsenin vasiliği altına vermesi de mümkündü. Kadın alım-satım vesaire gibi akitleri velisi bulunmadıkça yapamaz. Yarım hektar arpa tarlasına denk bir şeyde malik olamazdı. Bu ağır esaret hükümleri uzun zaman sürüp gitti. Gerçi zamanla bu hükümler biraz hafifletildiyse de Demistokles'te Ksenofon gibi Atina'nın daha sonra gelen şairlerinin dediklerine bakılırsa Yunanlı kadın bu mahrumiyetten hiç kurtulamadı. Şurasını da hatırlatmak yerinde olur ki kadının bu sınırlı hürriyeti yalnız Atina ile Isparta'ya mahsustu. Yunan ülkesinin geri kısmında kadınların büyük çoğunluğu her türlü hukuktan yoksun, cahil ve her dağda geriydiler. Roma İmparatorluğu içinde yaşayan kadınlar da değişik durumlara girip çıktılar. Roma tarihinin ilk devirlerinde kadına mahsus olan kanunlar onu kuvvet altında eziyordu. Agna, dipnot, Agnalar bir erkeğin sülalesinden olup aileyi teşkil eden fertlere, takriben asabeye verilen isimdir. Kanununa göre kadın, tıpkı bir köle gibi babasının vasiliğinden, kocasının yahut kaynatasının hükmü altına geçerdi. Roma kadını asırlarca bu durumda yaşadı. Erkeklerin kabalık ve gururu ve evlerinde katı yürekli davranışları dayanılmaz derecelere vardı. Ancak asırlarca sonra kadına bazı haklar verilebildi. Bu da imparatorluk devirlerinin sonunda ve özellikle Justinian'ın zamanında mümkün olabildi ki Roma İmparatorluğu'nun artık Hristiyanlığı kabul ettiği devre rastlar. Justinian kadınların koruyucusu olmakla övünürdü. İmparatorluğun Hristiyanlığı kabul ettiği zamanlarda kadının elde ettiği yaralarsa şunlardır. 1. Miras hükümleri bakımından erkekle kadın arasında bulunan bazı kayıtlarla farkların giderilmesi. 2. Eşraf, aristokrat, tabakasına mensup erkeklerin halk tabakasındaki kadınlarla evlenmelerine müsaade edilmesi. 3. Bir dul kadının ilk kocasının ölümünden sonra ikincisiyle evlenebilmesi. Bu kanundan önce ise dul kadın ikinci bir kocaya varırsa bütün malları elinden alınırdı. Dipnot, Ansiklopedia Britannica. Bununla beraber 9. miladi asırda bile Lusignan'ın kanunu gereğince dul kadının kocaya varması cezayı gerektiren bir suç sayılırdı. Konstantin zamanında zina eden kadın ölüm cezasına çarptırılırdı. Justinian bu cezayı hafifleterek öldürmeye karşılık manastırlarda hapis cezasını çıkardı. Zina eden kadın evlenmeden men edilirdi. Karı koca ayrı ayrı dinlere bağlı oldukları takdirde ikisi arasındaki evlilik gayrimeşru sayılıp ikisi de zina cezasına çarptırılırdı. Musa Aleyhisselam'ın şeriatine göre kadın, erkeğin akrabaları var oldukça onun mirasından bir şey alamazdı. Hint mecusilerine göre de kadınlar, diğer varislerden geri kalan bir şey olursa onu alabilirlerdi. Fakat bu mallardan istifadeleri de çok ağır kayıt ve şartlara bağlıydı. Avrupa'nın kuzey ülkelerinde Roma devletinin henüz çökmediği tarihlerde kadının mirastaki durumu çok değişiklik gösterdi. Bazı kanunlara göre ancak erkek varis bulunmadığı takdirde kadın varis olabilirdi. Diğer bazı ülkelerde de kadının bazı mallara varis olmasına izin verilmekle beraber diğer bazı mallara varis olmasına izin verilmezdi. Hele İngiltere'de ta 12. miladi asra kadar kadının kendisi de mülkü de kocasının mülkü sayılırdı. Yahudilerde bir hizmetçi telakki edilen kız çocuğuna miras düşmezdi. Ancak ölen kimsenin oğlu olmadığı takdirde kızları mirastan pay alabilirlerdi. Dipnot Sayılar Bab 30 Ayet 13. İlk Hristiyan babalarından Totalyan kadın hakkındaki görüşlerini şöyle anlatmış. Kadın şeytanın insan ruhuna giriş kapısıdır. İnsanı yasak ağaca yönelten, Allah'ın yasasını bozan, Allah'ın sureti olan erkeğin şeklini bozan kadındır. Kadını şer kaynağı kabul eden ilk kilise adamları, kadının erkek gibi Allah'a ibadet etme hakkı olup olmadığı, cennete girip giremeyeceği, içine ebedi ruh girmiş bir insan mı yoksa ebediyeti olmayan bir fani mi olduğu meselesi tartışılırdı. 5. miladi asırda toplanan Makon Konsili, kadının ruhu var mıdır yok mudur meselesini tartışıp sonunda kadının cehennem azabından kurtulan ebedi ruhtan yaratıldığına karar vermiştir. Miladi 586 tarihinde yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gençlik yıllarında Fransızlar da kadının insan olup olmadığını görüşmek için bir konferans düzenlemişler ve neticede erkeğe hizmet için yaratılmış bir insan olduğuna karar vermişlerdir. Dipnot Muhammed İbn Abdullah Hukukul Mereddi Fil İslam sayfa 26-27 Kahire 1398 Taksim 1978. İranlılarda da kadının durumu öteki milletlerinkinden iyi değildi. Fars kanunları kadını alıp satmaya müsaade ediyordu. Erkek karısına sorumsuzca muamele eder, isterse onu ölüme dahi mahkum edebilirdi. İranlılar adet halinde kadını evden çıkarırlar, kent dışında küçük bir çadıra kapatırlar, onlara yemek götüren hizmetçiler dahi onlara veya onların temas ettiği eşyaya değip pis olmaması için ellerini, burunlarını ve kulaklarını kumaş parçasıyla sararlardı. Bundan daha kötüsü de bu yasaların anne, kız, kız kardeş, hala ve teyze gibi mahremlerle evlenmeye izin vermesiydi. Mesela miladi 5. asrın ikinci yarısında hüküm süren 2. Yezdücürt kendi kızıyla evlenmiş, sonra da onu öldürmüştür. Mısır'da Tanrı soyundan geldiğine inanan firavunlar da kız kardeşleriyle evlenirlerdi. Hint mecusilerine göre de kadınlar diğer varislerden bir şey artarsa ancak onu alabilirlerdi. Fakat bu mallardan istifadeleri de çok ağır kayıt ve şartlara bağlıydı. İngiliz psikoposlarından Dorr, 1888 yılında Westminster Kilisesi'ndeki hutbesinde şöyle demiştir. Bundan 100 sene evveline gelinceye kadar kadın, erkeğin sofrasına oturmak hakkına sahip olmadığı gibi kendisine sorulmadan söze başlaması da caiz değildi. Kocası da başının ucuna kocaman bir sopa asardı. Karısı ne zaman bir emrini tutmasa o sopayı kullanırdı. Kadının sözü kızlarına geçmezdi. Erkek çocukları ise analarına, ev içinde bir hizmetçi kadından fazla değer vermezlerdi. Buraya kadar İslam'dan önceki devirlerde, çeşitli milletlerde kadının durumuna işaret ettik. Asıl konumuz İslam'da kadına ne gibi haklar tanındığını incelemek olduğundan, İslam'ın beşiği olan Arap Yarımadası'nda, Kur'an'ın inmesinden önceki zamanlarda kadının durumunu ayrıca gözden geçirmemiz gerekecektir. Cahiliye devrinde kadın. İslam'dan önceki Araplara göre erkek gibi savaşamaz, ailenin namus ve şerefini koruyamaz düşüncesiyle kız çocuğundan utanç duyulurdu. Bu yüzden Arap kabileleri arasında küçük kız çocuklarını öldürenler, diri diri toprağa gömenler olurdu. Fakirliğe sebep olmamak ya da düşmanın eline geçip bütün kabileye ebedi utanç olacak bir olay vuku bulmamak için Rabia, Kinde ve Temim kabileleri içinde kızlarını gömenler vardı. İşte Kur'an-ı Kerim asırlarca bu anlayış içinde bulunan toplumun bu çirkin davranışını şiddetle kınamıştır. Onlardan birine kız çocuğu olduğu müjdelendiği zaman içi öfkeyle dolarak yüzü kapkara kesilir. Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir. Şimdi ne yapsın? Onu hakaretle tutsun mu yoksa toprağa mı gömsün? Diye düşünür. Bak ne kötü hüküm veriyorlar. Dipnot, Nahl Suresi 58-59. Ve sorulduğu zaman o diri diri toprağa gömülen kıza hangi günahı yüzünden öldürüldü? Zavallıcık ne suç işlemişti ki öyle diri diri toprağa gömüldü diye. Dipnot, Tekvir Suresi 8-9. Yeni Müslüman olmuş bir Arap, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demişti. Ey Allah'ın peygamberi! Müslüman oldum ama henüz İslam'ın tadını alamadım. Çünkü cahillik devrinde bir kızım vardı. Karıma onu süslemesini emrettim. Sonra onu götürüp yüksek bir uçurumdan aşağı attım. Baba, beni niçin öldürdün dedi. Onun bu sözünü hatırladıkça içim yanıyor. Hiçbir şey beni teselli etmiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın cahiliye devrinde işlenen günahları sileceğini buyurmuş ve onu tevbe ve istiğfara davet etmiştir. Dipnot Razi Mefatihul Gayb 20-55. B. İslam'da kadın. İslam kadını horlandığı mevkiden alıp yükseltmiş, erkekle aynı düzeye getirmiştir. Toplumun yanlış anlayışını değiştirerek kız çocuğunun da erkek gibi Allah'ın lütfu olduğunu, Allah'ın dilediğine kız, dilediğine erkek çocuk vereceğini söylemiştir. Göklerin ve yerin sahibi Allah'tır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kızlar, dilediğine erkekler bahşeder. Yahut onları çift çift yapar. Hem erkek hem dişi verir. O her şeyi bilendir. Her şeye gücü yetendir. Dipnot Şura Suresi 49-50. İslam'dan önce yalnız cariyeler değil, hür kadınlar dahi miras yoluyla varislere intikal ederdi. Adam öldüğü zaman başka kadından doğmuş oğlu veya akrabası ölenin karısının üzerine elbisesini atar, malına varis olduğum gibi karısına da varis olurum derdi. Böylece kadın ona kalır, dilerse onu başka biriyle evlendirip karşılığında para alırdı. Dilerse kendisi onunla evlenirdi. Kadının isteyip istememesi önemli değildi. İşte İslam, kadının böyle mal gibi elden ele geçmesini yasaklamıştır. Yüce Allah, Nisa suresinin 19. ayetinde şöyle buyurur. Ey inananlar! Akrabanızın, kadınlarına zorla varis olmanız size helal değildir. Onlara verdiğiniz saçının bir kısmını geri almak için onları sıkıştırmayınız. Şayet açık fuhuş yaparlarsa başka, onlarla iyi geçininiz. Bazı insanlar vasisi bulundukları yetim kızların mallarını ele geçirmek için onlarla evlenir ama gerçekte onlardan hoşlanmazlardı. Sırf malın başkasına geçmesini önlemek için böyle yaparlardı. Evlendikten sonra da hayatı o yetimlere zindan ederlerdi. İşte Nisa suresinin 2. ve 3. ayetleri yetimlerin mallarını yemeyi, mallarına konmak için onlarla evlenmeyi yasaklamış. Yetim kızlarla evlendiğiniz zaman onlara karşı adaletle davranmayacağınızdan korkarsanız başka kadınlarla evleniniz buyurmuştur. C. Çok kadınla evlenme sorunu. İslam'ın birden fazla kadınla evlenmeye müsaade edişi en çok eleştirilen konulardan biridir. Evvela şunu belirtmek lazımdır ki bu tenkitler yersiz ve haksızdır. Çünkü İslam mutlaka fazla kadınla evlenmeyi emretmemiş, sadece buna müsaade etmiştir. Esasen şöyle demek daha doğru olur. İslam o zamana kadar dünyanın hemen her kesiminde uygulanan sınırsız evlenme hürriyetini sınırlamış, ancak 4 kadınla evlenme müsaadesi vermiştir. Kur'an-ı Kerim bu konuda şöyle buyurur. Eğer öksüz kadınlarla evlendiğiniz takdirde onlar hakkında adaleti yerine getiremeyeceğinizden korkarsanız, size helal olan başka kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. O kadınlar arasında da adalet yapamayacağınızdan korkarsanız bir tane alın. Yahut sahip olduğunuz cariyelerle yetinin. Adaletten ayrılmamanız için en uygun olan budur. Dipnot Nisa suresi 3. İslam'dan önce erkek istediği kadar kadınla evlenebilirdi. Bazı kimselerin 5, 10, 15, 20 hatta daha fazla kadınları vardı. Çok kadınla evlenme adeti yalnız Araplarda değil, eski toplumların birçoğunda geçerliydi. Eski Hinduların bunu kayıtsız ve sınırsız adet edindikleri, tarihlerinin incelenmesinden anlaşıldığı gibi Brehmenlerin bir kısmı hala çok kadınla evlenmeyi caiz görürler. Medler, Babilliler, Asurlular, eski İranlılarda ve Yahudilerde bu uygulama devam ederdi. Kitab-ı Mukaddes'e göre Hazreti İbrahim'in 2 karısı vardı. İshak'ın büyük oğlu Esav da birkaç kadınla evliydi. Tekvin kitabının 28. babında aynen şöyle deniyor. Esav İsmail'e gitti ve İbrahim oğlu İsmail'in kızı Nebayot'un kız kardeşi Mahlat'ı karıları üzerine karı olarak aldı. Dipnot Tekvin Bab 28 ayet 8-9. Hazreti Yakup'un birkaç karısı vardı. Dipnot Tekvin Bab 31 cümle 17. Yakup 2 kız kardeşi birlikte almıştı. O gece Yakup kalkıp 2 karısını ve 2 cariyesini ve 11 çocuğunu aldı. Yabbok geçidini geçti. Dipnot Tekvin Bab 32 cümle 22. Elkana'nın 2 karısı vardı. Birinin adı Hanna, öbürünün Peninna'ydı. Dipnot 1 Samuel Bab 1 cümle 1. Davut Hebron'dan geldikten sonra Yeruşalim'de yine cariyeler ve karılar aldı. Ve yine Davud'a oğullar ve kızlar doğdular. Dipnot 2. Samuel Bab 5 cümle 13. 1. Samuel kitabının 42-45. Ayetlerinde de Davut'un birkaç karısı olduğu anlatıldığı gibi 1. Krallar 11. babında Hazreti Süleyman'ın 700 karısı, 300'e carisi olduğu ifade edilmektedir. Dipnot çıkış Bab 21 cümle 10. Kitab-ı Mukaddes'te çok kadın almanın hükmü şöyledir. Eğer kendisine başka bir kadın alırsa, evvelkinin nafakasını, esvabını ve karılık hakkını eksiltmeyecektir. Dipnot 1. Krallar Bab 11 cümle 3. İşte Yahudi dininde çok kadınla evlenmeyi nispeten şarta bağlayıp sınırlayan tek hüküm budur. Gerçi Yahudi hahamları 4 kadından fazla almamayı öğütlerlerdi ama pek dinleyen yoktu. Avrupa ile Batı Asya'nın çeşitli yörelerinde yaşayan Trakyalılar, Lidyalılar plajlarda pek fahiş derecede çok kadınla evlenmeye alışkındılar. Atina'da ise kadın daha önce söylediğimiz gibi tıpkı bir mal gibi miras kalır, hibe edilir, vasiyetle başka birine bağışlanabilir, erkek istediği kadar kadınla evlenebilirdi. Ispartalılar da çok kadınla evlenirlerdi ancak buna karşılık kadına da istediği kadar kocaya varma hakkı tanımışlardı. Roma İmparatorluğu'na komşu bazı yerlerde çok kadınla evlenme güzel geleneklerden sayılırdı. Avrupa'da çok kadınla evlenme yasağını koyan Justinian'dir. Ancak bu yasaklık gökten inen kanunlar tarafından gelmeyip insanlar tarafından yapılan kanunlar yoluyla geldiği için halka fazla tesir edememiştir. Ta son asra kadar halk birden fazla kadınla evlenmeyi ayıp ve günah saymazdı. Hatta papazlar yakın zamanlara kadar kanun teriminde morganatik adı verilen bir çeşit nikahla evlenmekte bir sakınca görmüyorlardı. Bu nikah evlenen taraflar arasında miras almama şartına bağlıdır. Bundan dolayı rahiplik davasında olan papazlar bu tür nikahla evlenmenin çaresini ararlardı. Hristiyan azizlerinden Saint Augustine çok kadınla evlenmeyi mübah sayan toplumlarda bunu yapmakta sakınca olmadığı görüşünü getirmiştir. İngiliz tarihçisi Hallam'da Almanya'da Protestanlığın kurucularının ilk kadının kısır olması gibi sebeplerle çok kadınla evlenmeyi mübah saydıklarını anlatır. Hatta Cermenlerin eşraf takımı 19. asra kadar birkaç kadın alıp dururlarmış. Dipnot Abdülaziz Çaviş, Anglikan Kilisesi'ne cevap, Mehmet Akif tercemesi ve Süleyman Ateş sadeleştirmesi, sayfa 165-166, Ankara 1974. İşte İslam geldiği zaman mevcut toplumların birçoğunda uygulanmakta olan çok kadınla evlenmeyi sınırlayarak 4'e indirmiştir. Fakat 4 kadınla evlenmeyi de emretmemiş ancak topluma iyice yerleşmiş olan bu uygulamayı kısmış, şarta bağlamıştır. Kadınlar arasında adalet yapmama endişesi bulununca bir taneyle yetinmeyi emretmiştir. Böylece İslam çok kadınla evlenmeyi zorlaştırmıştır. Kadınlar arasında her bakımdan adaleti yerine getirmek kolay bir şey değildir. Adalet yapılamayınca da bir kadınla yetinme zarureti ortaya çıkmaktadır. Demek ki İslam 4 kadınla evlenmeyi teşvik etmiyor. Sınırsız evlenmeyi sınırlayarak en çok 4'e müsaade ediyor. Fakat bazı hallerde toplumun selameti için birden fazla kadınla evlenme kapısını da tamamen kapatmıyor, biraz açık tutuyor. Zira bazı durumlarda birden fazla kadınla evlenmek zaruri olabilir. 1. Kadın kısır, hastalıklı olduğu zaman kocası onu boşayıp kapıya atma yerine şefkatle muhafaza eder. Fakat kendisinin dünyada devamı olacak bir çocuğa sahip olabilmek yahut zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için başka bir kadınla evlenir. Çocuk sahibi olmak her insanın en büyük arzusudur. Çünkü çocuk insanın en büyük desteği, mutluluk kaynağı, vefatından sonra kendisinin hayattaki uzantısıdır. Kadın kısır ise erkek çocuk sahibi olabilmek için ya o zavallı günahsız kadını boşayacak yahut da çocuksuz kalmaya katlanıp bedbaht olacaktır. Halbuki kısırlığını bilen bir kadın kendisini ihmal etmeyeceğini, yüzüstü bırakmayacağına inandığı erkeğinin evlenip çocuk sahibi olmasına razı olur. Hem yuva yıkılmaz hem de erkek mutlu olur. İki kadın da Allah'ın emrine razı olup kardeş kardeş geçinirler. 2. Hastalık hali de böyledir. Öyle hastalıklar vardır ki o durumda cinsel ilişki sakıncalıdır. Şimdi böyle bir hal karşısında kalan erkek bedeni ihtiyacını nasıl karşılayacaktır? Bunu karşılamak için hasta karısını boşayıp yüzüstü mü bıraksın yoksa zina mı etsin? Her ikisi de kötüdür. En iyisi onun meşru yoldan evlenmesidir. 3. İstatistiklerin gösterdiğine göre gerek doğum sırasında gerek doğumu izleyen yıllarda erkek çocuklar kız çocuklardan fazla ölürler. Hayat şartları, geçim sıkıntıları, sorumluluk yüzünden erkekler daha çabuk yıpranır ve daha çok ölürler.